Ayrım 9.
Olası bir çözümleme şöyle olabilir. Ana babalar ilk çocukları ile daha sonrakilerle olduğundan daha fazla ilgilenirler. İlk doğan bir çocuk düştüğü zaman annesi hemen onu rahatlatmaya koşar. Bu yüzden ilk doğan az sonra rahatsız olduğu her zaman annesinin şahane bir rahatlatıcı olduğunu öğrenir. Sonunda çocuk genel olarak insanların rahatlatıcı olduklarını öğrenir. Daha sonraki çocuklarda ise ana babalar büyüme sorunları ve çocukların deneme yanılmaları ile daha az ilgili hale gelirler. Çocukların şaşırtıcı bir biçimde esnek ve sorunlarının çoğunlukla geçici olduğunu öğrenirler. Dahası ana babalar her diz örselenmesinde ovlayıp boğulamaktan biraz bıkarlar, bakmak için artık iki çocukları vardır ve her biri için eskisi kadar zamanları yoktur. Dolayısıyla ikinci çocuğun toplumsallık eğilimi birinci çocuğunkinden daha az pekiştirilir. İkinci çocuk başka insanların rahatlık kaynağı olduklarını daha az öğrenir ve dolayısıyla başkalarına daha az bağlanmayı öğrenir. Üçüncü çocuk doğduğunda ana babalar çocuk yetiştirme konusunda oldukça sakin ve deneyimlidirler. Üçüncü çocuk için zamanları daha da azdır. Bu nedenle toplumsallığı daha da az öğrenirler ve bu böylece sürüp gider. Dolayısıyla bir çocuk doğum sırasında önde gelmesi ölçüsünde korktuğu zaman rahatlık kaynakları olarak başka insanlara güvenmeyi öğrenir. İlk doğanlarla daha sonra doğanlar arasındaki bu farklılık yaşamlarının pek çok yönünü etkiler görünmektedir. Örneğin ilk doğanlar daha sonra doğanlardan daha fazla psikoterapiye, yani başka bir kişiye başvurma eğilimi gösterirlerken daha sonra doğanların daha çoğu alkolik olmak, aç parantez, kişisel olmayan bir çözüm, kapa parantez, eğilimindedirler. Ayrıca yalnız başlarına tehlikeyle karşılaşmak zorunda olan savaş uçağı pilotlarının daha çok sonra doğanlar arasından gelmeleri olasılığı yüksektir. Özetlemek gerekirse insanlar korkulu zamanlarında korkularını azaltmak için başka insanlara olan gereksinimlerinin derecesi bakımından farklılıklar gösterirler. Bunu etkileyen etmenlerden biri doğum sırasıdır. Korkulu oldukları zamanlarda ilk doğanlar başkalarını ararlar ve bu eğilim daha sonra doğanlar için doğum sırası geriledikçe azalır. Doğum sırasının etkisiyle ilgili bu bulgu, toplumsallığın nedenlerinden birinin korkuyu azaltma kaygısı olduğu yönündeki sonucu destekler niteliktedir. Başka yollardan da açıklanabilmekle birlikte öyle görülüyor ki ilk ve daha sonra doğanlar korkuyu azaltmada başkalarına bağımlılıkları açısından farklılıklar göstermektedirler. İlk doğanlar daha bağımlıdırlar ve toplumsallık üzerinde korkunun etkisini daha belirgin olarak gösterirler. Korkuya karşı kaygı. Korku ve kaygı arasında bir ayrımın yapılması durumu biraz karmaşıklaştırmaktadır. İnsanlar iki sözcüğü genellikle birbirleri yerine kullanmakla birlikte psikologlar onları oldukça farklı iki duyguyu ifade etmek için kullanırlar. Freud'a göre gerçekçi bir tehlike kaynağından korkmakla gerçek bir tehlike bulunmadığı zaman korkmak arasında fark vardır. Freud bunlardan birincisine gerçekçi kaygı ya da nesnel kaygı adını vermektedir. Biz buna korku diyeceğiz. İkincisine ise nörotik kaygı demektedir. Bugün korkudan ayırmak için buna genellikle kaygı adı verilmektedir. Bir aslanın saldırısına uğrayan, düşman ateşi altında ilerleyen ya da dağa tırmanırken dar bir kaya çıkıntısı üzerinde denge sağlamaya çalışan birisi korku duyar. Gerçek bir tehlike içindedir ve buna karşı alışılmış tepkiyi yaşar. Bir kişi küçük bir fareden korkabilir, yeni insanlarla karşılaşmaktan sıkıntı duyabilir ya da uçuruma bakan geniş ve yüksek parmaklıklarla korunmuş bir çıkıntıda ayakta durmak onu sinirli yapabilir. İçinde bir sıkıntı duyduğu, huzursuz olduğu, korktuğu fakat bu duygusunu belli herhangi bir nesne ya da duruma bağlayamadığı zamanlar vardır. Bütün bu durumlarda herhangi bir tehlike yoktur. zarar görmesi söz konusu değildir. Fakat gene de korkuya benzer bir tepkiyi yaşayabilir. İşte bu kaygıdır. Freud'a göre kaygı, insanların kendilerinde bulunan fakat varlığı kabul edilemez bilinçaltı arzularından, aç parantez, cinsel, saldırgan ya da başka türlü, kapa parantez, kaynaklanır. Örneğin erkekler bilinçaltında boyun eğici olmayı, çocukça davranmayı ve bebekleşip ana babaları tarafından bakılmayı arzu edebilirler. Fakat çağdaş toplum kendilerini göstermeleri, başat ve bağımsız olmaları yönünde erkeklere baskı yapar. Çoğu erkek toplumun kendisine uygun gördüğü rolü kabul eder. Kendisine ve başkalarına karşı çocukça duyguları olduğunu yadsır. Yeri gelip de bu arzuları uyandıran bir durum içine girdiklerinde rahatsızlık duymak eğilimindedirler. Ancak gereksinimlerini yok saydıkları için kendilerini rahatsız edenin ne olduğunu bilemezler. Diğer bir örnek, ortak bir duş yerinde rahatsızlık duyan örtülü eşcinselin durumudur. Böyle biri eşcinsel duygularının farkında değildir. Fakat durum onun yok saydığı, kabul etmediği cinsel duygulara uyarır. Bir anlamda duygularından korkmaktadır ve işte bu korkuya biz kaygı diyoruz. Gizli ya da kabul edilemez duygulara neden olan uyaranlar kaygıya yol açarlar. Bu kavramsal fark ya da ayrımı kabul edersek, Şahter'in toplumsallık çalışması kaygıdan çok korku ile ilgilidir. Hemen herkes elektrik şoklarının acı ve zarar verici olduğunu, dolayısıyla onlardan korkmanın gerçekçi olduğunu bilir. Bu yüzden ilk bulguyu daha çok yüksek korku düşük korkudan daha büyük bir toplumsallığa yol açar biçiminde ifade ederken dikkatli olmak zorundayız. Bu ayrım önemlidir. Çünkü kaygıya karşı tepki farklıdır. İnsanların çoğu başkalarıyla birlikte olmanın genellikle gerçekçi bir şeye ilişkin korkuyu azalttığını öğrenmiştir. Başka insanlar onlara tehlikeyi diğerlerinin de yaşayacağı ve çoklukta güç olduğu konusunda güven verirler. Ancak kaygımız gerçekçi olmadığında başkalarıyla ilişki kurmanın bir yarar sağlaması olasılığı daha düşüktür ve hatta durumu daha da kötüleştirebilir. Büyük bir olasılıkla başkaları kaygı duymamaktadırlar. Çünkü gerçekte korkmayı gerektirecek bir durum yoktur. Dolayısıyla kaygılarımız konusunda çekinmeden konuşamayız. Başkaları şaşıracaktır. Böylece sıkıntılı bir duruma düşebiliriz ve etkileşim kaygıyı azaltmak yerine artırabilir. Başkalarına sorunumuzu açabilsek bile onlar için bize güven verebilmek daha zor olacaktır. Çünkü rahatsızlığımızın gerçek nedenini anlamayacaklardır. İlişki kurma gülünç duruma düşürerek kaygıyı artırabilir. Bu yüzden yüksek derecede kaygılı bir denek duygularını açıklamak yerine gizleyecektir. Buna uygun olarak da düşük düzeyde kaygılı bir denekten daha fazla yalnız olmak isteyecektir. Bu denenceyi sınamak için Sarnoff ve Zimbardo 1961 Şahter'inkine benzer bir çalışma yaptılar. Önemli bir farklılıkla bu kez hem korku hem de kaygı sınanmıştır. Bir grup deneye Şahter'in deneyinde olduğu gibi kendilerine elektrik şoku verileceği söylenmiştir. Bu grubun bazı üyelerine şokların oldukça şiddetli olacağı, yani yüksek korku, diğer bazı üyelerine ise şokların orta şiddette olacağı, yani düşük korku, söylenmiştir. Bir başka grup kaygı yaratmak amacıyla oluşturulan bir durum içine sokuldu. Bu deneklere değişik bir dizi nesneyi emmek zorunda kalacakları belirtildi. Bunlardan bazılarına meme koruyucularını, plastik memeleri ve heyecan yüklü başka nesneleri emmek zorunda kalacakları söylendi. Denekler kendilerini oldukça olgun ve yetişkin hisseden erkek üniversite lisans öğrencileri idiler. Bebeksi gülünç nesneleri emmeleri istendiği için ağızla ilgili bir kaygının doğacağı ve böylece bu deneklerin kendilerini rahatsız ve aptalca hissedecekleri varsayılmıştı. Dolayısıyla bu denekler yüksek kaygı denekleri idiler. Bu ikinci gruptan diğer deneklere düdükler gibi daha kabul edilebilir ve zararsız nesnelere üflemek zorunda kalacakları söylendi. Bu durumun az bir rahatsızlığa neden olacağı kabul edildi ve bu denekler düşük kaygı grubunu oluşturdular. Önemli nokta, her iki kaygı grubunun da korkmayı gerektirecek gerçekçi hiçbir şeyinin bulunmamasıdır. Sonra dört gruba yüksek ve düşük korku, yüksek ve düşük kaygı, daha önce betimlenen toplumsallık ölçeği verildi. Denekler gerekli işlemleri beklerken yalnız mı yoksa başkalarıyla birlikte mi beklemek konusundaki tercihlerini belirtmek zorundaydılar. Şekil 2.2. Toplumsallık arzusu uyarılmış bulunan heyecana bağlıdır. Yüksek korku, düşük korkudan daha fazla toplumsallığa yol açmaktadır. Fakat yüksek kaygı, düşük kaygıdan daha az toplumsallığa neden olmaktadır. Genel toplumsallık düzeyinin korku içeren koşullar altında, kaygı içeren koşullar altında olduğundan daha yüksek olduğu gözden kaçmamalıdır. Sonuçlar şekil 2.2'de görülmektedir. Daha önce olduğu gibi şiddetli şok beklentisi içindeki deneklerin aç parantez yüksek korku grubu kapa parantez orta derecede şok yani düşük korku grubu beklentisi içindekilerden daha fazla birlikte beklemek istedikleri ortaya çıktı. Ancak kesirildiği gibi kaygı tam tersi bir etki gösterdi. Yüksek kaygılı denekler düşük kaygılı olanlardan daha fazla yalnız beklemek istediklerini belirttiler. Kaygı yükseldikçe toplumsallık arzusunun azaldığı görülmekteydi. Bu karmaşık bulgu korkuyu biraz daha değişik bir biçimde değişimleyen yani manipüle eden Teichman 1973 tarafından tekrarlandı. Denekleri elektrik şoku ile doğrudan tehdit etmek yerine araştırmacı genel durumun tehdit edici ve korkutucu görünme derecesini değiştirip ayarlayarak farklı korku düzeyleri oluşturdu. Yüksek korku koşulunda insanlar beyaz laboratuvar önlükleri giydiler. Oldukça kişisellikten uzak yani resmi davrandılar. Çevreleri gösterişli kayıt araçları ile sarılmıştı ve deneklere değişik fizyolojik tepkilerin ölçüleceği söylendi. Düşük korku koşulunda her şey daha az resmi, daha sıcak ve daha az korkutucu idi. Yüksek ve düşük kaygı Sarnoff ve Zimbardo'nun kullandığı işlemin aynısı kullanılarak değişimlendi. Daha önce olduğu gibi yüksek korkuda düşük korkudan, düşük kaygıda yüksek kaygıdan daha fazla toplumsallık gözlendi. Böylece iki belirgin bulgunun elde edildiğini görüyoruz. Korku toplumsallığın artması, kaygı ise azalması ile sonuçlanmaktadır. Sosyal psikolojide bu tür bir belirleme yapma, toplumsal bir olgunun bu durumda toplumsallığın anlaşılmasında yardımcı olur. Şimdi söz konusu olan ilişkilerin daha tam bir açıklamasına girebiliriz. Başka insanlar hem bir rahatlama hem de sıkıntı kaynağıdırlar. Bizi rahatlatacaklarını düşündüğümüzde onları arar, onlarla birlikte olmak isteriz. Gülünç duruma düşme ya da sıkıntı beklediğimizde ise onlardan kaçınırız. Başkaları ile birlikte olma, ilişki içinde olma öyle görülüyor ki korkuyu azaltmaktadır. Dolayısıyla korku düzeyi arttığında bunu azaltmak için insanlar başka insanlarla birlikte olmak istemektedirler. Fakat başka insanlara yakın olmak kaygıyı artırabilir ve bu nedenle kaygı düzeyi arttığında insanlar toplumsallıktan kaçınırlar. Toplumsal karşılaştırma. Korkuyu azaltma açısından toplumsallığın çözümlenmesi yanıtın yalnızca bir bölümüdür. Schachter'in ilk bulgusu Leon Festinger'in 1954 toplumsal karşılaştırma kuramı açısından da açıklanabilir. Bu önemli ve etkili kuram iki temel düşünce içerir. İnsanlar kendilerini değerlendirmeye güdülenmişlerdir ve nesnel yani öznel yargılardan uzak ölçütlerin bulunamaması durumunda kendilerini başkalarıyla karşılaştırarak değerlendireceklerdir. Herkes yaptığı işte ne kadar iyi olduğunu bilmek ister. İyi bir tenis oyuncusu mudur? Hızlı bir koşucu mudur? Yetenekli bir yazar mıdır? İyi, güzel ve kıvrak bir dansçı mıdır? Başka insanlardan daha mı zeki, daha az mı zeki, yoksa onlarla aynı düzeyde mi olduğumuzu bilmek isteriz. Başkalarıyla karşılaştırıldığında çekici olup olmadığımızı ve benzerlerini bilmek isteriz. Bazen değerlendirme için oldukça nesnel ve belirgin bir ölçüt vardır. Örneğin, eğer bir sınavdan tam puan almışsanız ya da bir nişancı olarak nişan tahtasında çok iyi iş gördüğünüzü biliyorsanız, değerlendirme için nesnel ölçütler var demektir. Fakat çoğu kez böyle uygun bir ölçüt yoktur. Bir koşucu hızlı olup olmadığını nasıl bilir? 5 dakikada 1 mil iyi midir? 4 dakikada 10 saniyede 1 mil nasıldır? 20 yıl önce 4 dakika 10 saniyede 1 mil çok iyi bir hızdı. Bugün başkalarının daha hızlı koşması yüzünden bu hız o kadar iyi değildir. 1 metre 80 santim boyunda bir adam uzun boylu mudur? Yoksa kısa boylu mudur? ABD'de orta boylu sayılabilir. Japonya'da uzun boylu sayılacaktır. Kendimizi yalnızca çevremizdekilerle karşılaştırarak değerlendirebiliriz. Başkalarıyla karşılaştırarak kendimizi değerlendirmenin bir örneği üniversiteye giren lise öğrencilerinin yaşantılarında görülebilir. Lisede çevrelerinin en parlak öğrencileridirler. Başkaları onları oldukça seçkin, üstün zekalı olarak görür. Fakat üniversite birinci sınıf öğrencilerinin pek çoğu liselerinde en iyi öğrencilerdir. Artık her biri kendisini hepsi yıldız olan bir lise grubuyla karşılaştırmak zorundadır. Çoğu pek o kadar da yıldız olmadıklarını, bu yeni grupta yalnızca ortalarda bulunduklarını görür. Kendi zekaları değişmemiştir ama kendilerini karşılaştırdıkları grup değişmiştir. Yeteneklerini yalnızca kendilerini çevrelerindeki insanlarla karşılaştırarak yeterince değerlendirebildiklerini hissederler. Bu insanlar değiştiğinde kendilerine ilişkin değerlendirmeleri de değişir. Bu özellikle duygu ve heyecanlar söz konusu olduğunda doğrudur. Kişinin duygularının duruma uygun olup olmadığını gösteren nesnel ölçütlerin kıt olması başka insanları başvurulabilecek tek bilgi kaynağı haline getirir. Gerçekten bireyler uygun bir tepkiyi çoğu durumda insanların çoğunluğunun gösterdiği tepki olarak tanımlarlar. Kişi dev boyutlarda ama zararsız bir yılandan korkmalı mıdır? Gerçekçi herhangi bir standarda göre yanıt hayırdır. Fakat pek çok insan büyük bir olasılıkla 5 ayak boyunda bir yılandan tehlike gizil gücü ne olursa olsun korkar. Alışılmış tepki korku olduğu için insanların çoğu bu durumda korku duymanın duymamaktan daha uygun olduğunu düşünür. Gerçekten böyle bir yılandan korkmayan biri genellikle garip biri olarak görülecektir. Dolayısıyla çoğunluk tepkisi, aç parantez, normatif tepki, kapa parantez, doğru kabul edilir. Başka her şey bir anlamda yanlıştır. Dolayısıyla herhangi bir heyecansal tepkinin uygunluğu yalnızca başkalarının ne hissettiğiyle karşılaştırılarak belirlenebilir. Bu heyecanın türü ve gücü içinde geçerlidir. İnsanlar tepkilerini başkalarınınkilerle karşılaştırarak belirginleştirir ve değerlendirirler. Dolayısıyla duygularımız konusunda kuşkuya düştüğümüzde onları belirginleştirmeye çalışırız. Başka insanların yararlı tek bilgi kaynağı olmaları durumunda kendimizi onlarla karşılaştırırız. Böylece toplumsal karşılaştırma arzusu toplumsallığın olası diğer bir nedenidir. Dolayısıyla bir birey duygularına ilişkin olarak belirsizlik içinde olması ölçüsünde bu belirsizliği azaltmak için başkalarıyla birlikte olmak isteyecektir. Bu durumda yüksek korku altında toplumsallık düzeyinin artması nasıl açıklanabilir? Deneklere şok verileceği söylendiğinde doğal olarak korkmaktadırlar. Bu durumun daha az korku altında olduğundan daha fazla toplumsallığa yol açtığını görmüştük. Toplumsallıktaki bu artışın nedeni deneyin korkusunu azaltma arzusu ve başka insanlarla birlikte olmanın bunu sağlayacağına ilişkin beklentisidir. Ancak korkmanın uygun olduğunu bilmelerine karşın ne kadar korkmaları gerektiğini bilememektedirler. Korkudan donanımı kalmalıdırlar yoksa yalnızca hafifçe kaygılanmakla mı yetinmelidirler? Uygun heyecansal tepkinin ne olduğu konusunda biraz belirsizlik içindedirler. Bunun tersine orta güçte şoklar daha baştan yalnızca hafif bir tepkiye yol açmaktadır ve denekler bunun aşağı yukarı doğru korku düzeyi olduğunu bilmektedirler. Dolayısıyla toplumsal karşılaştırma kuramına göre yüksek korku koşullarında gösterecekleri tepki konusunda bir belirsizlik içindeki denekler başkalarının ne hissettiğini görmek ve böylece kendi tepkilerini belirginleştirip değerlendirmek için daha büyük bir toplumsallık gereksinimi duyacaklardır. Düşük korku denekleri çok az bir belirsizlik yaşantısı geçirecek ve dolayısıyla daha düşük bir toplumsallık gereksinimi duyacaklardır. Açlık. Toplumsal karşılaştırma açısından bu açıklamayı bir başka bulgu da desteklemektedir. Korkuyu azaltma güdüsü dışında başka gereksinimlerin uyarılması da toplumsallığı artırabilmektedir. Bir kişi güçlü bir gereksinimi olduğu her zaman ne hissedeceği konusunda bir belirsizlik içine girmek eğilimindedir. Bu belirsizlik bir toplumsal karşılaştırma isteğine ve dolayısıyla toplumsallığa yol açmaktadır. Örneğin Chater 1959 yüksek derecede açlığın insanlarda düşük düzeyde açlıktan daha fazla toplumsallık isteğine neden olduğunu gösterdi. Denekler deneye katılacakları günden önceki gece çağrılarak kendilerine deneyde belli türlerden yiyecek yoksunluğunun duygular üzerindeki etkisinin araştırılacağı söylendi. Bir grup denekten aç parantez yüksek açlık grubu, kapa parantez. Ertesi gün kahvaltı ve öğle yemeğini atlayarak yaklaşık 20 saat, ikinci bir grup denekten aç parantez orta açlık grubu, kapa parantez, öğle yemeğini atlayarak 6 saat oruç tutmaları istendi. Üçüncü bir gruptan da gene kahvaltı ve öğle yemeğini atlamaları istendi. Fakat bunlar deneye katılmak üzere geldiklerinde kendilerine bir dizi yiyecek sunuldu ve istedikleri kadar yemeleri istendi. Henüz hiç de aç olmayan bu gruptaki deneklerde düşük açlık grubunu oluşturdular. Bütün denekler bireysel odalara alındılar. Araştırıcı çalışmanın gerçekte 4 farklı testi içerdiğini anlattı. Bunlara göz koordinasyonunun zenginliği, İşitsel yüzeysellik, görsel imgeleme ve işitsel açıda yön değiştirmek gibi tümü anlamsız ve yalnızca bu çalışma için uydurulmuş adlar verildi. Önemli noktalar şunlardı. Her denek yalnızca bir test alacaktı. Testlerden ikisinde aç parantez birinci ve üçüncü kapa parantez. Denek yalnız başına, diğer ikisinde aç parantez ikinci ve dördüncü kapa parantez ise bir başka denekle birlikte olacaktı. Ek olarak her testten önce bir uyum dönemi olacaktı. Bu süre içinde denekler birinci ya da üçüncü testi seçmişlerse, öteki denekle birlikte ikinci ya da dördüncü testi seçmişlerse yalnız başlarına bekleyeceklerdi. Bunlar kendilerine anlatıldıktan sonra deneklerden testleri bir tercih sırasına koymaları istendi. En çok almak istediklerini en başa, ondan sonrakini ikinci sıraya ve benzeri. Böylece diğer bir denekle birlikte beklemek istemişlerse, birinci ya da üçüncü testlerden birini yalnız beklemek istemişlerse de ikinci ya da dördüncü testlerden birini seçebilirlerdi. Çizelge 2-2'de görülen sonuçlar, yüksek açlığın bir başka denekle birlikte olmayı tercih eğilimini artırdığını göstermektedir. yüksek açlık koşulundaki deneklerin %67'si, orta açlık koşulundakilerin yalnızca %35'i, düşük açlık koşulundakilerin ise %30'u bir başka denekle birlikte beklemeyi gerektiren bu iki testten birini seçti. Çizelge 2.2. Açlığın toplumsallık üzerindeki etkisi.